Ayrım 58.
1. Manastıra girmenin şekli. İşte Jean Valjean bu eve Fauchelevent'in dediği gibi gökten düşmüştü. Polonso sokağının köşesini meydana getiren bahçe duvarını aşmıştı. Gecenin ortasında duyduğu o meleklerin şarkısı, sabah ayininde ilahi okuyan rahibelerin sesiydi. Karanlıkta fark ettiği o salon manastırın iç kilisesiydi. Yerde uzanmış gördüğü o hayalet düzeltme yapan rahibeydi. Sesi kendisini pek şaşırtan çıngırak, Fauchelevent'in dizine bağlı olan çıngıraktı. Daha önce gördüğümüz gibi Jean Valjean'la Fauchelevent, Cosette'i yatırdıktan sonra ocakta yanan gür bir çalı çırpı ateşinin karşısında bir bardak şarapla bir parça peynirle akşam yemeğini yemişlerdi. Sonra da kulübedeki tek yatakta Cosette yattığından her biri birer ot yığınının üzerine uzanmıştı. Jean Valjean gözlerini yummadan önce, "Bundan sonra burada kalmam gerekiyor," demişti. Bu sözler bütün gece Fauchelevent'in aklına takılmıştı. Gerçeği söylemek gerekirse ne biri ne de öteki hiç uyumamıştı. Jean Valjean görüldüğünü, Javert'in de izi üzerinde olduğunu anladığından, Cosette'le birlikte Paris'e dönerlerse mahvolacaklarını biliyordu. Madem ki üzerinden esen yeni rüzgar onu manastıra savurmuştu, şimdi bir tek düşüncesi vardı, orada kalmak. Oysa bu durumdaki bir talihsiz için bu manastır hem en tehlikeli hem de en güvenilir yerdi. En tehlikeli yerdi çünkü buraya hiçbir erkek giremediğinden yakalanırsa suçüstü yakalanmış olacaktı, manastırdan hapishaneye bir adımda gidecekti. En güvenilir yerdi çünkü kendini kabul ettirip de buraya yerleşebilirse kim gelip de onu bulacaktı burada? İmkansız bir yerde oturmak kurtuluştu. Öte yandan Fauchelevent kafasını zorluyordu. Önce bu işlerden hiçbir şey anlamadığını kendi kendine açıkça söylüyordu. Bütün bu duvarlara rağmen nasıl oluyordu da Bay Madeleine burada bulunabiliyordu? Manastır duvarlarından atlanamaz. Bir çocukla orada nasıl bulunabiliyor? Dimdik bir duvara kucağında bir çocukla tırmanılamaz. Bu çocuk neyin nesiydi? Her ikisi de nereden geliyorlardı? Fauchelevent manastırda olduğundan beri Montreuil-sur-Mer'den söz edildiğini bir daha duymamıştı. Orada olup bitenlerin hiçbirini bilmiyordu. Madeleine babanın hali soru sormak cesaretini vermiyordu. Zaten Fauchelevent kendi kendine bir ermişe soru sorulmaz diyordu. Onun gözünde Bay Madeleine bütün itibarını muhafaza ediyordu. Yalnız Jean Valjean'ın ağzından kaçan birkaç kelimeden bahçıvan şu sonucu çıkarmıştı. Zamanın zorluğundan dolayı belki de Bay Madeleine iflas etmişti de alacaklıları onu kovalıyordu. Ya da politik bir olayla tehlikeye düşmüştü de saklanıyordu. Bu düşünce Fauchelevent'in hoşuna gitti. Onun da kuzeydeki köylülerimizin çoğu gibi eski bir Bonapartçı temeli vardı. Gizlendiğine göre demek ki Madeleine sığınak olarak manastırı seçmişti. Orada kalmak istemesi pek tabiydi. Ama anlayamadığı, hep takıldığı, kafasını çarptığı nokta Bay Madeleine'in orada olmasıydı. Hem de yanında bir küçük kızla. Onları görüyor, onlara dokunuyordu, onlarla konuşuyordu ama gene de inanamıyordu. Akıl ermez bir şey Fauchelevent'in kulübesinden içeri girmişti. Fauchelevent ihtimaller arasında bocalıyordu. Yalnız bir tek şeyi açıkça görüyordu. Bay Madeleine benim hayatımı kurtardı. Bu tek kesinlik ona yetiyordu. Ona kararını da verdirdi. Kendi kendine şimdi sıra bende dedi. Vicdanında şunu ekledi. Arabanın altına girip de beni kurtarmak gerektiği zaman Bay Madeleine bu kadar düşünmemişti. Bay Madeleine'i kurtarmaya karar verdi. Benim için yaptıklarından sonra o bir hırsız olsaydı kurtarır mıydım onu? Gene de kurtarırdım. Katil olsaydı kurtarır mıydım? Gene de kurtarırdım. Madem ki o bir ermiştir, onu kurtarır mıyım? Elbette kurtarırım. Yalnız onu manastırda alıkoymak ne iş? Hemen hemen akıl almayacak bir şey olan böyle bir teşebbüs karşısında gerilemedi. Fedakarlığından, iyi niyetinden başka merdiveni olmayan bu zavallı köylü, biraz da bu sefer iyi bir maksadın emrine verdiği o eski köylü kurnazlığıyla, Manastırın da Senbenua kurallarının da sert yamaçlarını tırmanmaya başladı. Fauchelevent baba bütün hayatı boyunca bencil davranmış, ömrünün son günlerinde dünya ile hiçbir ilgisi kalmamış topal, sakat bir ihtiyardı. Minnettar olmak ona tatlı geldi. Yapılacak hayırlı bir iş görünce, ölmek üzere olan bir adamın ömründe tatmadığı bir bardak nefis şarabı elinin altında bulunca içmesi gibi onun üzerine atıldı. Şu da eklenebilir ki, bu manastırda yıllardan beri solunduğu hava, ondaki kişiliği yok etmiş, herhangi bir iyi hareketi ona gerekli hale getirmişti. Böylece kararını verdi. Bay Madeleine'e kendini vakfedecekti. Az önce ona zavallı köylü dedik. Bu sıfat doğru ama tam değildir. Hikayenin bulunduğumuz bu noktasında Fauchelevent babanın fizyolojisini bir parça olsun vermek faydalı olacak. Köylüydü ama köy noterliği etmişti. Bu da onun kurnazlığına biraz adliye inceliği, saflığına feraset eklemişti. Değişik nedenlerden dolayı işleri bozulunca noterlikten arabacılığa, ırgatlığa düşmüştü ama atlar için gerekli olan küfürlere, kamçıya rağmen görünüşe bakılırsa içinden hala köy noteri kalmıştı. Doğuştan gelen bir zekası vardı. Gidiyon, geliyon demezdi. Köyde ender rastlanan şey konuşurdu da. Öteki köylüler onun için tıpkı şapkalı beyler gibi konuşuyor derlerdi. Fauchelevent gerçekten de geçen yüzyılın küstah, düşüncesiz dilinin yarı şehirli, yarı köylü diye nitelediği sınıftandı. Şatodan kulübeye düşen kinayeler onu halk dosyasında bir parça köylü, bir parça şehirli diye etiketlemişti. Biraz tuz, biraz biber. Fauchelevent her ne kadar kaderin bir hayli sillesini yemiş, yıpranmışsa da, aşınmış, zavallı ihtiyar bir insan olmuşsa da, gene de hep içgüdüsüyle iyiliğe yönelen bir adamdı. İnsanı her zaman kötülükten koruyan değerli bir niteliktir bu. Hataları, kusurları, çünkü onun da hataları, kusurları vardı, yüzeyde kalırdı. Yüzü inceleyen bir kimseyi memnun edecek cinstendi. Bu yaşlı yüzde kötülüğü ya da aptallığı belirten alnın üst tarafındaki o can sıkıcı çizgilerden hiçbiri yoktu. Gün doğarken bir hayli düşünmüş olan Fauchelevent baba gözlerini açtı, Bay Madeleine'i gördü. Saman yığınının üzerine oturmuştu, uyumakta olan Cosette'i seyrediyordu. Fauchelevent yerinde doğruldu. "Şimdi buradasınız ama çıkarsanız buraya bir daha nasıl girebileceksiniz?" Bu söz durumu özetliyordu. Jean Valjean'ı rüyasından uyandırdı. İki yaşlı adam kafa kafaya verdiler. Fauchelevent önce dedi, bu odadan dışarı adım atmamakla başlayacaksınız işe. Ne küçük kız ne de siz. Bahçeye bir adım hepimiz yanarız. Doğru. Bay Madeleine, çok iyi bir zamanda, yani çok kötü bir zamanda demek istiyorum, geldiniz. İçerideki hanımlardan biri ağır hasta. Bu yüzden bizim taraflara pek bakan olmaz. Dediklerine göre ölüm halindeymiş. 40 saatlik dualar okuyorlar. Bütün rahibeler ayakta, bu onları meşgul ediyor. Ölmek üzere olanı tam bir ermişti. Aslında burada hepimiz evliyayız. Onlarla benim aramdaki tek fark şu. Onlar bizim hücremiz diyorlar, ben kulübem diyorum. Pek yakında can çekişenler ayini olacak, sonra da ölüler ayini. Bugün için burada bizi rahatsız eden olmaz ama yarına kefil olamam. Jean Valjean, halbuki dedi, bu kulübe duvarın girintisinde yıkıntı gibi bir şeyle gizlenmiş durumda. Ağaçlar da var, manastırdan görünmüyor. Ben de şunu ekleyeyim ki rahibeler buraya hiçbir zaman yaklaşmazlar. Peki öyleyse, dedi Jean Valjean. Bu peki öyleyse'yi belirten soru işareti, burada gizlenip kalınabilir gibime geliyor anlamına geliyordu. Fauchelevent işte bu soru işaretine karşılık verdi. Küçük kızlar var. Hangi küçük kızlar? Tam Fauchelevent söylediği sözü anlatmak için ağzını açmıştı ki bir çan bir kere çaldı. Rahibe öldü dedi. İşte matem çanı. Jean Valjean'a dinlemesini işaret etti. Çan ikinci defa çaldı. Matem çanı Bay Madeleine. Çan her dakika çalmaya devam edecek. Tam 24 saat cenaze kiliseden çıkana kadar. Bilirsiniz ya, çocuklar oyun oynarlar. Teneffüslerde bir top yuvarlanmaya görsün, bütün yasaklara rağmen buraya gelirler, hem topu almak hem de bütün buraları gözetlemek için. Bu sevimli yavrular birer şeytandır. Kimler diye sordu Jean Valjean. Küçük kızlar. Hiç tasa çekmeyin, hemen ele geçersiniz. Bağırırlar, bakın hele bir erkek. Ama bugün için hiçbir tehlike yok, teneffüs olmaz, bütün gün dua edilecek. Çan sesini duyuyorsunuz. Dediğim gibi dakikada bir çalıyor. Matem çanı bu. Jean Valjean, anlıyorum Fauchelevent baba, öğrenciler var demek derken içinden de Cosette'in yetiştirilmesi yolu bulundu demektir diyordu. Fauchelevent haykırdı. Vallahi küçük kızlar var ya, elbette sizin etrafınızda bağırışacaklar, kaçışacaklar. Burada erkek olmak, cüzzamlı olmak demektir. Görüyorsunuz ya, vahşi hayvan gibi bacağıma bir çıngırak bağlıyorlar. Jean Valjean daha derin düşünüyordu. Bu manastır bizi kurtarır diye mırıldandı. Sonra sesini yükseltti. Evet, zor olan burada kalmak. Hayır dedi Fauchelevent, zor olan çıkmaktır asıl. Jean Valjean bütün kanının kalbine hücum ettiğini duydu. Çıkmak mı? Fauchelevent, evet Bay Madeleine, yeniden girmeniz için çıkmanız gerek dedi. Bir matem çanının çalıp bitmesini bekledi. Sizi böylece manastırda bulmamalılar. Nereden geliyorsunuz? Bana göre gökten düşüyorsunuz. Çünkü sizi tanıyorum. Ama bunlar rahibedirler. Onlar kapıdan girmenizi isterler. Birdenbire bir başka çanın karışık sesini duydular. Fauchelevent, o dedi. Seçmen rahibeleri çağırıyorlar. Kurul toplanıyor. Birisi ölünce mutlaka kurul toplanır. Gün doğarken öldü. İnsan hep seher vakti ölür. Acaba girdiğiniz yerden çıkamaz mısınız? Bakın size soru sormak için değil ama sahiden de nereden girdiniz içeri? Jean Valjean sapsarı oldu. O korkunç sokağa yeniden inmek düşüncesi bile onu ürpertiyordu. Kaplan dolu bir ormandan çıkın da oradan kurtulduktan sonra size gene oraya dönmeyi öğütleyen bir dost düşünün. Jean Valjean hala mahallede kaynaşan polisleri gözünün önüne getiriyordu. Gözetleyen memurlar, her yanda devriyeler, yakasına uzanan korkunç yumruklar. Belki de kavşağın köşesinde Javert vardı. İmkansız dedi. Fauchelevent baba, deyin ki yukarıdan düştüm. Ben inanıyorum, inanıyorum diye haykırdı Fauchelevent. Bana söylemenize lüzum yok. Tanrı sizi yakından görmek için eline almıştır, sonra da bırakıvermiştir. Ama sizi bir erkek manastırına vermek istiyordu besbelli, yanıldı. Hadi bakalım bir çan sesi daha. Bu da kapıcıya gidip belediyeye haber vermesini bildiriyor. Belediye de burada bir ölü olduğunu gelip görmesi için adli tabibe haber verecek. Bütün bunlar ölmenin törenleridir. Bu zavallı hanımlar bu ziyareti pek sevmezler. Hekim hiçbir şeye inanmaz. Örtüyü açar, hatta bazen başka şeyi de kaldırır. Bu sefer hekime ne kadar çabuk haber verdiler böyle, ne var acaba? Sizin küçük hala uyuyor. Adı ne küçüğün? Cosette. Kızınız mı? Yani siz büyük babası mısınız? Evet. Buradan çıkmak onun için kolay olur. Avluya açılan servis kapısı var. Onu çalıyorum, kapıcı açıyor. Sırtımda küfe var, küçük içinde. Dışarı çıkıyorum. Fauchelevent baba küfesiyle çıkıyor. Gayet kolay. Siz çocuğa çok dikkatli durmasını tembih edersiniz. Örtünün altında durur. Onu gerektiği kadar Şömenver sokağının köşesindeki ahbabım, yaşlı yemişçi kadına bırakırım. Sağırdır, bir de yatağı var. Yemişçi kadının kulağına bunun benim bir küçük yeğenim olduğunu bağırırım. Yarına kadar yanında alıkoymasını rica ederim. Sonra küçük kız sizinle geri gelir buraya. Çünkü sizi mutlaka buraya geri getireceğim, bu şart. Ama siz buradan nasıl çıkabileceksiniz? Jean Valjean başını salladı. Aman sakın kimse beni görmesin. Bütün mesele burada Fauchelevent baba. Beni Cosette gibi bir küfenin içinde, örtünün altında çıkarmak çaresini bul. Fauchelevent baba kulağının altını sol elinin orta parmağıyla kaşıdı. Ciddi bir sıkıntı işareti. Üçüncü bir çan sesi değişiklik yaptı. Adli hekim gidiyor dedi Fauchelevent. Baktı, ölmüş, iyi dedi. Hekim cennet pasaportuna vize verdikten sonra cenaze işleri tabut gönderir. Ölen bir ana ise analar gömer, hemşire ise hemşireler gömer. Ondan sonra ben mıhlarım. Bu da benim bahçe işlerimin arasındadır. Bir bahçıvan biraz da mezar kazıcıdır. Onu kilisede sokakla bağlantısı olan adli hekimden başka hiçbir erkeğin giremediği bir basık odaya koyarlar. Ben cenaze alayı memuru kendime erkekten saymıyorum. İşte ben tabutu burada mıhlıyorum. Cenaze memurları gelip onu buradan alıyorlar, çala kamçı götürüyorlar. İşte cennete böyle gidilir. İçinde hiçbir şey olmayan boş bir kutu getiriyorlar, sonra onu içinde bir şeyle geri götürüyorlar. İşte cenaze töreni bu demek. De profundis. Dipnot, Latince, uçurumun derinliklerinden anlamına gelen bu sözler, ölüler için okunan duanın başlangıcıdır. Yatay bir güneş ışığı hafifçe ağzını açmış, ışığı içen bir meleğe benzeyen uykudaki Cosette'in yüzünü okşuyordu. Jean Valjean gene onu seyretmeye koyulmuştu. Artık Fauchelevent'ı dinlemiyordu. Dinlenmemek susmak için bir neden değildir. Babacan yaşlı bahçıvan sakin sakin tekerlemesine devam etti. Çukuru Vaugirard mezarlığında kazıyorlar. Söylentiye göre bu Vaugirard mezarlığını kaldıracaklarmış. Kurallara aykırı, üniforması olmayan, emekliye ayrılacak eski bir mezarlıktır bu. Yazık çünkü pek elverişliydi. Orada bir dostum var. Mezarcı Mestien Baba. Buranın rahibelerinin bir imtiyazı var. O da akşam karanlığında o mezarlığa götürülmek. Onlar için vilayetin özel bir hükmü var. Aman ya Rabbi, dünden beri ne çok olay geçti. Krusifikasyon ana öldü. Madlen baba. Jean Valjean acı acı gülümseyerek gömüldü dedi. Fauchelevent kelimeyi sektirdi. Elbette. Siz de bütün bütüne buraya yerleşseydiniz gerçekten bir gömülme olurdu bu. Dördüncü bir çan sesi duyuldu. Fauchelevent çıngıraklı dizliğini çividen aldı, dizine tokaladı. Bu sefer beni istiyorlar. Başrahibe beni çağırıyor. İyi, şimdi de tokanın dili elime battı. Bay Madlen, siz buradan kımıldamayın, beni bekleyin. Bir değişiklik var. Karnınız acıktıysa şarap, ekmek, peynir var şurada. Sonra geldik geldik diyerek kulübeden çıktı. Jean Valjean onun sakat bacağının el verdiği ölçüde acele ederek, kavunlarına yandan bakarak bahçede uzaklaştığını gördü. 10 dakika sonra çıngırağı yolu üzerindeki bütün rahibeleri kaçıran Fauchelevent baba bir kapıya hafifçe vuruyordu. Hafif bir ses karşılık verdi. Ebediyen, ebediyen, yani giriniz. Bu kapı hizmet ihtiyaçları için bahçıvana ayrılan ziyaret odasının kapısıydı. Bu oda yönetim odasına bitişikti. Odadaki tek sandalyede oturan baş rahibe Fauchelevent'ı bekliyordu. 2. Fauchelevent zorluğun karşısında. Heyecanlı, ciddi görünmek. Pek önemli durumlarda bu bazı yaratılışlara, bazı mesleklere, özellikle rahiplere, rahibelere özgü bir şeydir bu. Fauchelevent içeri girdiğinde tasanın bu çifte belirtisi baş rahibenin yüzüne izini bırakmıştı. Baş rahibe olan şu sevimli, bilgili Mel Blemeur, yani Innocent Ana, başka zamanlar pek neşeliydi. Bahçıvan ürkek bir selam verdi, odanın eşiğinde durdu. Tesbihini çeken baş rahibe gözlerini kaldırdı. ''Aa, siz misiniz Fovan baba?'' dedi. Bu kısaltma manastırda benimsenmişti. Fauchelevent selamını tekrarladı. Baş rahibe, ''Fovan baba, sizi çağırttım.'' dedi. ''İşte geldim sayın anamız. Sizinle konuşacaklarım var.'' Fauchelevent kendini de içten içe korkutan bir cüretle, ''Benim de pek sayın anamıza söyleyecek bir şeyim var.'' dedi. Rahibe ona baktı. ''Ya, bana verilecek bir haberiniz mi var?'' ''Bir ricam var. Peki öyleyse konuşun.'' Eski köy noteri Babacan Fauchelevent cin fikirli köylülerdendi. ''Ustaca bir cehalet bir güçtür. Ondan çekinilmez, o sizi kavrar.'' Manastırda oturduğu 2 yıla yakındır Fauchelevent rahibeler arasında tutunmuştu. Hep yalnızdı, bahçe işleriyle uğraşırken mütecessis olmaktan başka yapacağı bir şey yoktu. Gidip gelen bu örtülü kadınlardan uzakta olduğu için karşısında ancak oynaşan gölgeler vardı. Dikkati, feraseti sayesinde bütün bu hayaletlere bir şekil vermeyi başarmıştı. Bu ölüler ona göre canlıydılar. Gözleri keskinleşen bir sağır, kulağı keskinleşen bir kör gibiydi. Değişik can seslerinin anlamını kavramaya uğraşmış, bunu başarmıştı. Böylece bu esrarlı, sessiz manastırın ondan gizli hiçbir şeyi yoktu. Bu Sfenks bütün sırlarını onun kulağına söylüyordu. Fauchelevent da her şeyi bildiği için her şeyi gizliyordu. Bu onun sanatıydı. Bütün manastır onu ahmak sanıyordu. Dinde bu büyük meziyettir. Seçmen rahibeler Fauchelevent'a önem verirlerdi. O garip bir dilsizdi. Güven veriyordu. Üstelik düzenliydi de. Yalnız meyve bahçesinin, bostanın zorunlu ihtiyaçları için dışarı çıkıyordu. Davranışlarındaki bu saygı onun lehineydi. Öyleyken gene de iki adamı bir hayli konuşturmuştu. Manastırda kapıcıyı konuşturmuştu. Böylece ziyaret odasının özelliklerini biliyordu. Mezarlıkta da mezarcıyı konuşturmuştu. Böylece de gömülmenin garipliklerini öğrenmişti. Bu suretle rahibeler hakkında çifte bilgisi vardı. Biri hayatları üzerine, öbürü ölümleri üzerine. Ama hiçbir şeyi kötüye kullanmıyordu. Rahibeler Birliği ona bağlıydı. Yaşlı, topal, pek bir şey görmeyen, belki biraz sağır. Ne çok meziyet. Onun yeri çok zor doldurulurdu. Yaşlı adam kendisine değer verildiğini bilmenin güveniyle sayın baş rahibeye karşı köy usulü, oldukça karışık, pek derin bir söylev vermeye başladı. Uzun uzun yaşından, sakatlıklarından söz etti. Bundan sonra kendisi için yılların yükü iki kat ağırlaşmış, işinin baskısı, bahçenin büyüklüğü artmış, geceleri uyuyamıyormuş. Mesela geçen gece ay ışığı olduğundan kavunların üzerine hasırları örtmek gerekmiş. Sözünü şuraya bağladı. Bir erkek kardeşi varmış. Baş rahibe irkildi. Pek de genç olmayan bir erkek kardeşi. Baş rahibi ikinci bir hareket daha yaptı ama güven duyan bir hareketti bu. İzin verirlerse bu erkek kardeş gelip onunla oturur, ona yardım edermiş. Çok iyi bir bahçıvanmış. Manastır ondan fazlasıyla yararlanabilirmiş. Kendinden daha çok hizmet edermiş. Yoksa kardeşini kabul etmezlerse kendini kırılmış, işe yetersiz olarak görürmüş, pek üzülerek gitmek zorunda kalırmış. Kardeşinin bir torunu varmış, onu da getirecekmiş. O da Tanrı aşkına evde büyür, yetişir, belki de kim bilir bir gün rahibe bile olurmuş. Fauchelevent'in konuşması bitince baş rahibe tesbihini parmaklarının arasında kaydırmayı durdurdu. Bu akşama kadar sağlam bir demir çubuk bulabilir misiniz diye sordu. Ne için? Kaldıraç olarak kullanmak için. Fauchelevent, bulurum sayın anamız dedi. Baş rahibe bir tek söz daha eklemeden ayağa kalktı. Toplantı salonu olan belki de seçmen rahibelerin toplanmış oldukları bitişik odaya girdi. Fauchelevent yalnız kaldı. 3. Innocent Ana. Aşağı yukarı bir çeyrek saat geçti. Baş rahibe döndü geldi, gidip sandalyeye oturdu. Her ikisi de düşünceli görünüyorlardı. Aralarında başlayan konuşmayı elimizden geldiği kadar kelimesi kelimesine veriyoruz. Fauchelevent baba, buyurun sayın anamız. İç kiliseyi biliyor musunuz? Ayinlere katılmak için orada bir yer mi var? Göreviniz dolayısıyla koro kısmına hiç girdiniz mi? 2-3 defa. Bir taşı kaldırmak gerekiyor. Ağır mı? Mihrap tarafındaki döşeme taşı. Lahit odasını kapatan taş mı? Evet. İki adama ihtiyaç gösteren bir iş. Ascension ana iki erkek kadar güçlüdür, size yardım eder. Bir kadın hiçbir zaman bir erkek değildir. Size yardım edecek bir tek kadın var elimizde. Herkes elinden geleni yapar. Don Mabillon, Saint Bernard'ın 417 havari mektubunu verdiği halde ancak 367 mektup verebildiği için Merlonus Horstius'u hor görmem. Ben de. Marifet gücü yettiği kadar çalışmaktır. Manastır yapı tezgahı değildir. Kadın da erkek değildir. Güçlü olan benim kardeşimdir. Sonra da bir kaldıracınız olacak. Bu çeşit kapılara uyan tek anahtardır bu. Taşta bir halka var. Kaldırıcı oraya geçiririm. Zaten taş da mihveri çevresinde dönecek şekilde hazırlanmıştır. Peki sayın anamız, mahzeni açacağım. İlahicilerden 4 rahibe de size yardım edecekler. Peki mahzen açılınca ne olacak? Yeniden kapamak gerekecek. Hepsi bu kadar mı? Hayır. Emirlerinizi bildirin sayın anamız. Size güvenimiz var Fovan. Her şeyi yapmak için burada bulunuyorum ben. Hiçbir şeyi de söylememek için. Evet sayın anamız. Mahzen açılınca yeniden kapatacağım. Ama daha önce, evet sayın anamız, oraya bir şey indirmek gerekecek.